Herkese merhaba. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu prodüksiyonu olan Bilim Kurgu mu, Bilim Gelecek mi podcast serimizin birinci sezonunun 7. programına hoş geldiniz. Öncelikle sözlerimi şunu ifade ederek başlamak istiyorum. Şimdiye kadar bizleri ilgiyle dinlemeye devam ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bugün sizlerle bilim kurgunun önemli isimleri arasında yer alan Isaac Asimov'un bir kısa hikayesi hakkında konuşacağız. Hikayeye geçmeden önce Isaac hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Isaac Asimov 1920 ve 1992 seneleri arasında yaşamıştır. Rusya'da dünyaya gelmiştir. Fakat kendisi 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmişlerdir. Orada ailesi bir bakkal dükkanı işletmiştir ve küçük Isaac de bakkal dükkanında bulduğu çeşitli bilim kurgu mecmualarını okuyarak çocukluğunu geçirmiştir. Kendine ait ilk bilim kurgu hikayesini ise 19 yaşındayken yayınlamıştır. Isaac, lisans derecesini Columbia Üniversitesi Kimya bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla savaşta asker olarak görev almıştır. Savaş bittiğinde de Columbia Üniversitesi'ne tekrar dönüp orada doktorasını tamamlamıştır. Biyokimya üzerine olan doktorasını tamamladığında sene 1948'dir. Daha sonra 1949 ve 79 yılları arasında da üniversitede öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Devam etmiştir. Isaac Asimov, robotların istenmeyen işleri yapacağını düşünüyordu ve hikayelerinde bu yüzden robotları akıllı varlıklar olarak tasarladı. Aynı zamanda Asimov, insanların da robotlardan korkacağını düşünüyordu. Bu yüzden 3 tane robot yasası geliştirdi. Bu yasalar robotların davranışlarını kontrol edip her iki tarafı da hem robotları hem insanları güvenli sularda tutacaktı. Bunun için Asimov robotlara pozitronik beyin nosyonu yükledi. Pozitronik beyin, pozitron fikrinden ve pozitron kavramının da Asimov'un gençlik yıllarında ortaya çıktığını unutmamak lazım. Pozitronlar özünde antielektronlar. Fakat Asimov pozitronik beyin derken pozitronik beyni daha çok bir bilinç olarak düşünüyor. Bilinç derken insan ve robot iletişimi etkileşimi sırasında bu etkileşimi ve iletişimi sağlayan bir işlemci olarak düşünebiliriz bu pozitronik beyni. Ve robotların imalat aşamasında bu pozitronik beyinli robotlara 3 tane kural yükleniyor. Peki bu kurallar nedir? Birinci kuralı söylüyorum. Birinci kural, bir robot asla bir insana zarar vermemeli ya da bir insana zarar verilmesine kayıtsız kalarak bir insana zarar gelmesine neden olmuş olmamalı. Asimov'un Ben Robot serisindeki kısa hikayeler genellikle 3 robot yasası ile ilgili kısa hikayelerdir. Ve bu kısa hikayelerden 1941 yılında yayımlanan Liar, Yalancı kısa hikayesinde bu birinci kuraldan bahsedilir. Astounding Science Fiction mecbuasında 1941 senesinde yayımlanan Liar, Yalancı isimli kısa hikayedeki baş karakter robot Herbie'dir. Herbie'ye yanlışlıkla telepatik özellikler yüklenir ve bunun nedeninin ne olduğu da tabii ki zaman içerisinde araştırılmaktadır. Herbie'nin düşünce okuyabilmek gibi bir becerisi ortaya çıkmıştır. Bu hikayede birinci robot kuralını görüyoruz. Şu şekilde. Robot, insanları üzmemek için onlara yalan söylemektedir. Yani telepatik özelliğini insanları üzmemek için kullanmaktadır. Fakat zaman içerisinde yalan söylemenin de insanların canını yaktığını öğrendiğinde bizim robot Herbie katatonik yani donuk davranışlar sergilemeye başlar. İşte bu birinci robot kuralının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Herbie insanlara zarar gelmesine engel olamadığı için donuk hareketler ve davranışlar sergilemekte ve görevini yerine getiremediğini düşünmektedir. Bu böyle bir hikayedir. Peki ikinci robot yasası yani ikinci robot kuralı nedir? İkinci robot kuralı da şudur. Bir robot insanlar tarafından kendisine verilen komutlara uymalıdır. Ve bu ilk kural ile çatışmamalıdır. İnsanlar tarafından verilen komutlara uymalıdır. Fakat bu komuta uyarken de bunlar birinci kural ile çatışmamalıdır. İnsanlara zarar vermekten kaçınması gerektiğini her zaman için bilincinde hissetmektedir robot. Tabii ki bunu pozitronik beyni sayesinde gerçekleştirir. Peki üçüncü kural nedir? Üçüncü kural da şudur. Bir robot varlığını muhafaza edebilmelidir. Yani varlığını koruyabilmelidir. Fakat bu durumda birinci ve ikinci kurallar ile çatışmamalıdır. Gördüğünüz gibi robot kendi varlığını korumayı en sona alıyor. Her zaman için önemli olan önce birinci kural, sonra ikinci kural. İsterseniz bugün sizlerle paylaşacağım kısa hikayeye başlayalım. Asimov'un Mantık isimli kısa hikayesinden konuşacağız. Bu hikaye yaratılırken de Asimov 3 robot yasasından esinlenmiştir. Uzaydaki bir solar istasyonda Powell ve Donovan isimli 2 tane mühendis vardır. Bu mühendisler QT modeli olan ve hikayede kendisine QT yani tatlı şey denilen bir robot meydana getirmişlerdir. Bu robotun gözleri fotoelektrik hücrelerden oluşmuştur ve kırmızı renktedir. Uzayda bu solar istasyonun kurulma nedeni gezegenlere güneş enerjisi aktarabilmektir. Bu misyon için yani bu görev için ilk olarak insanlar görevlendirilmiştir. Fakat zamanla ısı, radyasyon ve elektrik fırtınaları gibi nedenlerden ötürü robotlar görevlendirilmeye başlanmıştır. Ve bu hikayedeki kurgu da şu şekildedir. Eğer QT robotu solar istasyonu tek başına idare edebileceğini kanıtlarsa artık burada dünyadan insanlar görevlendirilmeye ihtiyaç olmayacaktır. Tabii ki bu ihtiyacın olmama durumu tamir durumları hariçtir. Powell ve Donovan QT'yi dünyadan gelen parçalarla birleştirdiklerini söylerler. Fakat QT öylesine sıradışı bir robottur ki bunun mantıklı olduğuna inanmaz ve mühendislerden daha mantıklı bir cevap ister. Bu durumu ihtimal dışı bulur. Kesinlikle mümkün olamaz. Bu olasılığı aklım ermiyor der. Bunun üzerine QT'nin sıradan bir robot olmadığını anlayan Powell onunla empati kurmaya çalıştığı için bir iletişim başlatır. Ona der ki sen varlığının nedenini merak eden tek ve ilk robot olabilirsin. Daha sonra QT'yi uzaya bakmak için pencereye doğru davet eder ve ona şu soruyu sorar. Pencereden baktığında ne görüyorsun? Robot QT şöyle yanıt verir. Ne olacak? Siyah bir madde, üzerinde parlak noktalar. Büyük ihtimal bizi idare eden bir lider var ve bu noktalardan bazılarını da işaretler gönderiyor olmalı. Bu kadar. Böyle düşünüyorum der. Powell şöyle devam eder. Beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Gördüğün şey sonsuz bir boşluk. Gördüğün nokta gibi parlak şeyler de aslında büyük enerji dolu maddeler. Hatta biz bunlardan bazılarına gezegen diyoruz. Ufak görünüyorlar çünkü çok uzaktalar. Dünya da bu gezegenlerden biri. Ben ve Donovan dünyadan geliyoruz. Ve 2 hafta içinde de geri döneceğiz. QT bu açıklamaya ne cevap verse beğenirsiniz. Şöyle der. Böyle karmaşık bir hipoteze inanmamı mı bekliyorsun? Sen beni ne sandın? Powell şaşkınlık içerisindedir. Hayret içerisinde de düşmüştür. Ve şöyle der. Bunlar kesinlikle hipotez değil QT. Bunlar gerçekler. Fakat QT bunların hiçbirine inanmamakta ısrarlıdır ve de böyle olduğunu da ifade eder. Donovan, Powell'a ne olduğunu açıklamasını istediğimde Powell ona QT'nin dünyaya, yıldızlara ve onların QT'yi oluşturduklarına, bir araya getirdiklerine inanmak istemediğini söyler ve bunun üzerine Donovan der ki bu QT çok çılgın bir robot. Daha sonra QT düşünmek için mühendislerden zaman ister. Yani bu konu hakkında kendisine zaman ister ve olayları anlamaya çalışır. Bir süre sonra geri döner ve Powell'a şöyle der. Ben bir karara vardım. Uzunca düşündüm, ölçtüm, tarttım. Düşündüğüme göre demek ki varım der. Ve sonra QT devam eder ve şöyle der. Tamam ben varım fakat benim varoluşumun nedeni nedir? Hipotez mantık ile desteklenmeli. Yoksa değersizdir der. Ve sizin beni birleştirmiş olmanız benim mantığımın dışında bir gerçektir diye de ekler. Baksanıza der. Siz ne kadar yumuşak bir etten oluşuyorsunuz ve günlük işlerinizi yapmak için enerjiye ihtiyacınız var ki bu doğal. Ve bu enerji için de maalesef organik gıdalara ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii ki bunu ellerinde gördüğü sandviçe bakarak söyler. Sonra der ki ben ise elektriği direkt vücuduma alırım ve elektriği aldıktan sonra da %100 verimlilik ile iş görürüm. Güçlü bir metalden yapılmışımdır. Sürekli bilincim aktiftir. Ekstrem durumlarda da gayet dayanıklıyımdır. Bu yüzden düşüncem şudur. Bir varlığın kendinden daha üstün bir varlığı yaratamayacak olduğuna inanıyorum der. Aslında bunu söylerken şuna inanmaktadır. Kendisinin daha güçlü olduğuna inandığı için Donovan ve Powell'ın kendisini bir araya getirdiğini ve bu fikri reddettiğini söylemeye çalışmaktadır. Bunun üzerine Donovan tepesi atmış bir şekilde şöyle der. Peki seni biz yapmadıysa kim yaptı? Kötü der ki demek ki benden daha güçlü biri olmalı. Peki bu güçlü kişi veya şey ne olabilir? Biz hepimiz niçin buradayız? Bizim burada ilgi odağımız nedir? Sonra cevabı Powell dile getirir. Sen seni yaratan şeyin enerji dönüştüren bir makine olduğunu mu düşünüyorsun der. Çünkü solar istasyonu yani güneş istasyonundaki en önemli şey oradaki enerji dönüştürücüdür. Herkesin ilgi odağı ondadır. Ve bu yüzden QT robotu kendisini yaratan ve kendisini kontrol eden şeyin o olduğuna inanmaktadır. Bunun üzerine enerji dönüştürücüyü kendisinin itaat etmesi gereken şey olarak görür. Tabii ki Powell ve Donovan bunun doğru olmadığını söylemeye çalışsalar da robot QT kendi mantığı dahilinde bu fikre kendine inandırmıştır. Bir süre sonra istasyondaki diğer robotlar QT'ye itaat etmeye başlar. Ve onun liderleri olarak görürler ve Powell ve Donovan'ı dinlememeye başlarlar. Donovan bütün bunların mantıksız olduğunu söyler ve saygısızca onun metal vücuduna tükürür. QT çok içerlenmiştir ve Donovan'a şöyle söyler. Üzgünüm Donovan ve dolayısıyla Powell. Artık burada kalamazsınız. Bundan sonra sizlerin kontrol ve makine odasına girmenize izin vermiyorum der. Ve iki tane robot gelir. Donovan'ı kollarından tutup dışarıya götürürler. Tabii ki Powell olanları öğrendiğinde Donovan'a bu fevri çıkışı için çok içerler. Çünkü güneş enerjisi istasyonuna yaklaşan bir elektron fırtınası vardır ve elektron fırtınası iyi idare edilmez ise dünyaya zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bunun üzerine Powell ve Donovan ne yapabiliriz diye kara kara düşünmeye başlarlar. Ve daha sonra şöyle bir fikir akıllarına gelir. Niçin QT'nin önünde başka bir robot bir araya getirmiyoruz? Böylelikle onu da bir araya getirenin biz olduğumuzu kendi gözleriyle görür ve bize inanabilir. Ve gerçekten de bunu yaparlar. QT'nin gözleri önünde bir metal yığınını bir araya getirerek baştan bir robot oluştururlar ve sonra da QT'ye derler ki şimdi seni de bizim yarattığımıza inanıyor musun? QT çok enteresan bir şekilde şöyle cevap verir. Hayır. Siz sadece parçaları birleştirdiniz. Parçaları enerji dönüştürücü yani benim itaat etmem gereken varlık yaptı. Parçaları siz yapmadınız der. Sonra Donovan ve Powell der ki hayır o yapmadı. Bu parçaları, bu metal parçaları dünyadaki insanlar yaptı der. Fakat QT yine inanmaz. Hatta onlara şöyle bir açıklama yapar. Bakın ben mantıklıyım. Robot olan benim. Doğruya varabilirim. Fakat siz her ne kadar zeki varlıklar olsanız da maalesef mantığınızı kullanamıyorsunuz. Ve varlığınızı kanıtlamak için size nedenler söylenmesine ihtiyacınız var. Durum bu. Fakat üzülmeyin. Burada hepimize yer var der. QT'nin bu cümleleri günlük hayatımızdaki davranışlarımızla mantığımızın çeliştiği durumları bize anımsatabilir. Bazen hayatta insanlar olabilirler. alanı değil, olması istedikleri şeylere yönelik de davranabilirler. Yani bu hepimizin hayatında bazı noktalarda tecrübe ettiğimiz durumlardır. Tabii ki bu mantığı kullanmayı öğrenmekte ustalaştıkça, yani bu tarz durumların sayıları azalmaya başlar. Artık Powell ve Donovan kötüyü ikna etmekten vazgeçmişlerdir ve odalarına dönerler. Bu sırada da elektron fırtınası oldukça yaklaşmaktadır. Burada Powell'ın enteresan bir sözünü de eklemek istiyorum. Powell Donovan'a şöyle der: mantık tamam olan bir şey, fakat o da tahminler ve varsayımlara dayanır der ve zamanla inanç aracılığıyla güçlenebilirler. Neyse derken elektron fırtınası gerçekleşir, sona erer ve de QT Powell'a fırtına sonucunda kaydedilen verilere, kanıtlara bakmak ister misin der. Bu aynı zamanda dostane bir adımdır. Powell bunun için çok mutludur ve raporları incelediğinde, belgeleri incelediğinde fark eder ki QT elektron fırtınasını dengeli bir şekilde idare edebilmiş. Verilen rakamlara, grafiklere, enerji dönüştürücüye ve onun sayısal verilerine sadık kalarak uygun hareket ve uygun davranışlar göstermiş. Bu kaotik durumu dengeli bir şekilde idare edebilmiştir. Sonra Powell der ki Donovan'a, ya biz olsak biz de bu şekilde yapardık. Tamam der, QT bir robot olarak, farklı bir robot olarak bize uymak istemiyor, bize itaat etmek istemiyor. Fakat aynı zamanda ilk kural olan insanlara zarar verme, insanların ihtiyaçlarına yönelik durumları kolla prensibine de sadık kalmak istiyor der. Şöyle düşünür Powell, yani QT bizden daha üstün olduğunu düşündüğü için görevini daha iyi yapmış oldu. Bu yüzden bizi öncesinde kontrol odasından ve makine odasından uzak tuttu. Bir nevi diyor ki yani, ayak altına dolanmayın, ben bu işi sizden daha iyi idare edebilirim. Robotik kanunları hiçbir zaman göz ardı etmiyor. Powell'ın bu açıklamalarına rağmen Donovan bir robotun kendisini bir enerji dönüştürücüyü lider görmesi fikrine kendisine bir türlü alıştıramıyor. Fakat Powell ona şöyle diyor: bu duruma çok da takılma, bu çok da önemli değil. Çünkü sonuçta görevini iyi bir şekilde gerçekleştiriyor ve biz bu solar istasyonu QT'ye gönül rahatlığıyla devredebiliriz. Çünkü birinci kuralı her zaman bilincinde, yani pozitronik beyninde unutmayacak. Daha sonra Powell ve Donovan kendilerini almaya gelen bir gemiyle istasyondan ayrılırlar ve istasyonu QT'ye bırakırlar. Bu hikayenin ilginç olma nedeni, bir robotun onu yaratan, ortaya çıkaran, birleştiren bilim insanlarına her ne kadar itaatsiz gibi görünse de kaotik bir durum ortaya çıktığında insanlara zarar vermeme prensibini gerçekleştirmesidir. Ve diğer bir özelliği de, hikayeye başlarken söylediğim gibi, daha doğrusu Powell'ın, mühendisin söylediği gibi, QT'nin kendi varlığını sorgulayabilen bir robot olmasıdır. Bir robotun kendi varlığını sorgulayabilmesi için bu noktada ortaya çıkan konu yapay zeka konusudur. Yapay zekada güçlü ve zayıf yapay zeka konseptleri, yani kavramları vardır. Bir sosyal gruba dahil olabilme, kendi varlıklarını ispat edebilme gibi duyguların ya da güdülerin ön plana çıktığı tarzda durumlarda güçlü yapay zekadan söz etmiş olunuyor. Yapay zeka kavramının ortaya çıkışı 1956 senesinde Marvin Minsky ve John McCarthy'nin Dartmouth College'da organize ettiği bir konferans sırasında olmuş. Bu hikayede robot QT'nin dünyaya yaklaşan bir elektron fırtınasını engel olması bir nevi etik bir ilke olarak düşünülebilir ve bu etik ilkeyi birinci kurala sadık kalarak başarmıştır. Yani insanlara ve insanoğluna sağlığına zarar gelmesine engel olarak. Aynı zamanda boğunun varlığına da, yani üçüncü kurala da zarar vermemiştir. Yapay zekaya etik ilkeler nasıl entegre edilebilir sorusu da akla gelen bir diğer soru. Bunun için machine learning denen, makine öğrenmesi denen bir faktör var. IBM'in sitesine baktığımızda makine öğrenmesini, makine öğrenimini şu şekilde tasvir ediyor. İnsanların öğrenme şekillerini taklit etmek için veri ve algoritmaların kullanımına odaklanıp doğruluğunu kademeli olarak artıran bir yapay zeka bilim dalıdır makine öğrenimi. Arthur Samuel ilk kez makine öğrenimi terimini de kullanan kişidir ve bu terimi kullandığında sene 1959. Makine öğreniminde istatistiksel yöntemler, algoritmalar, sınıflandırmalar ve tahminler üzerine makine bir nevi eğitiliyor. Karar süreci, hata ve optimasyon süreçlerinden geçiyor. Mesela konuşma tanıma sistemini kullanan Siri, öneri motorları veya arama motorlarında karşımıza çıkan öneriler, Google'ın bize bunu mu demek istedin demesi, bunlar hep makine öğrenimi, sınıflandırma, kategori, tahmin, istatistiksel veriler üzerine ortaya çıkan makine davranışları. Aynı zamanda bunları günlük hayatta, online alışveriş ve banka uygulamalarında da sıklıkla görüyoruz. Demek ki yapay zekaya etik değerler, ilkeler makine öğrenimiyle verilebiliyor. Ve bunun kabaca genel olarak nasıl olduğundan da kısaca bahsettik. Ve bu tip durumlarda daha doğal insan-robot etkileşiminin hedeflendiği bu tip durumlarda akla gelen çok tipik bir sorunsal ikilem vardır. Bu Philippa Foot'un 1967'de ortaya attığı tramvay sorunsalıdır. Çoğunuz bunu duymuşsunuzdur. Kısaca bahsedersek bir tramvay var ve tramvayda iki tane, yani tramvay giderken karşısında iki tane ray var. Birinci rayda bir kişi var, ikinci rayda 5 kişi var ve bu iki çatallı iki raya yönlenmeden önce orada da bir tane düğme var. Sorunsal şu şekilde: tramvay 5 kişiye mi çarpacak yoksa 1 kişiye mi çarpacak? 5 kişiyi mi feda etmek istersin yoksa 1 kişiyi mi feda etmek istersin? Bu öncelikle insanların karar vermesi gereken etik bir ikilemdir. Daha sonra bu ikilemden yola çıkarak makine de kendi ikileminden kurtulabilir. Buradaki soru, doğru olan davranış şekli nedir? Bunun üzerine birçok konuşma var, tartışma var. Bazıları diyor ki çoğunluğu kurtarmayı tabii ki tercih ederim. Fakat sonra şu soru ortaya çıkıyor. Çoğunluk herhangi bir 5 kişi olabilir fakat o bir kişi bir çocuk olabilir veya ne bileyim Albert Einstein olabilir. Hala o 5 kişiyi kurtarır mısın? Bakın bu çok büyük bir ikilem. Bir de buna felsefik olarak baktığımız zaman eğer yararcı bir düşünce varsa, İngilizcesi utilitarian'dır. John Stuart Mill etiğin makineleşmesine adım atmıştır. Burada yani faydacılık prensibine göre sonuç odaklı bir yaklaşım vardır. Daha büyük sayıdaki insan grubunu kurtarmak için 5 kişiyi kurtarmanın daha doğru olduğuna yönelik bir karar vardır. Fakat buna deontolojik açıdan bakarsak, deontolojide de çıkış noktası, fikir ve niyet önemlidir. Ahlaki değer ve kural önemlidir. O yüzden eğer oradaki bir kişi bir çocuksa veya topluma çok büyük katkıları olan bir kişi ise o kişinin kurtarılması daha doğru olabilir. İşte tam burada da yapay zekada etiği entegre etmede bazı kaygılar var. Niçin? Çünkü biz insanlar olarak bile hangi davranışın daha doğru olduğuna dair bir uzlaşma içerisinde değiliz. Fakat tabii ki bunu bir makineye aktarırken istatistiksel olarak yüzde hangisinde daha çoksa makineye bu bilgi aktarılacak. Peki bu yapay zeka teknolojileri için niçin önemli? Biliyorsunuz Google'ın ve çeşitli firmaların kendi kendine süren araba geliştirme projeleri var. Peki bu kendi kendine süren, yani şoföre ihtiyaç duymayan arabalar bir kaza anında, tehlikeli bir durumla karşılaştıklarında, karşılarına bir cisim çıktığında, bir insan çıktığında nasıl karar alacaklar? Karar mekanizmaları nasıl işleyecek? O yüzden etiğin makine öğrenmesi yoluyla bilgisayarlara entegre edilme sürecinin çok da kolay olmadığını kabullenmek gerek. Günümüzde robotlar var. Mesela Hyundai firması Asimo isimli bir robot üretmişti hatırlarsanız. Bu robot topluluk önünde bir show robotu gibiydi. Dans edip hareket ediyordu. Fakat 2022 senesinde, yani bu sene emekli oldu. Çünkü Hyundai firması daha üst segmentte uzaktan kontrol edilebilen avatar robot çalışmalarına odaklandığını ifade ettiler. Ve bir de NAO robotu projesi vardır. Bu da yine daha doğal insan robot etkileşimini hedefleyen bir proje. NAO 2010 senesinde başlamıştır. Bu robot hasta bakıcı bir robottur ve davranışları etik ilkelere göre yönlendirilen ilk robottur. Asli görevi hastalara ilaç getirmektir. Fakat bir ilacı getirme görevinde bile ona bir takım etik ilkeler yüklenmiştir. Hasta ilacı alırsa ne olur, almazsa ne olur? İlacı zamanında alırsa ne olur, almazsa ne olur? Bu tarz ilkeler robota yüklenmiştir ve sanırım hasta etkileşiminde de bunları hastaya hatırlatmaya çalışmaktadır. İnsan-robot etkileşimi, etik ilkeler ve tabii ki etik ilkelerden bahsettiğimizde duygulardan da dolayısıyla bahsetmiş oluyoruz. Akla gelen bir diğer Asimo kurgusu da Bicentennial Man, 200 yıllık adam romanıdır. Asimo bu romanı 1976 senesinde yazmıştır. Bu roman daha sonra 1999 senesinde yine aynı isimle Beyaz Perde'ye aktarılmıştır. Ve de şunu eklemeliyim ki orijinal roman kurgusuna sadık kalınılmış bir sinema filmidir. Yine burada pozitronik beyne, bilince sahip bir robot var. Bir hizmetkar robot. Fakat Noah'dan tabii ki de çok ileri seviyede. Bu kurguda Martin ailesi NDR 113 isimli bir robot ediniyorlar. Ve bu robota daha sonra Andrew ismini veriyorlar. Ve robot zamanla ailede bir dost ve aile üyesi olmaya başlıyor. Prima Facie'deki görevlerinin yanı sıra, yani ilk akla gelen robot görevlerinin yanı sıra onlarla etkileşim içerisine giriyor. Ve yaratıcılığını göstermeye başlıyor. Ağaç oymacılığı yapıyor. Daha sonra ailenin babasının mesleği olan saat yapma mesleğinde ona yardımcı oluyor ve yavaş yavaş yaratıcılık yeteneği sayesinde ve kişisel merakı, yani robotik merakı sayesinde de sentetik organ nakli sürecinden geçiyor ve robottan insana doğru evrilmeye başlıyor. Bir süre sonra Andrew şunu fark ediyor: sürekli her ne kadar görünüşte yavaş yavaş insana dönüşmeye başlasa da davranışları hala robotik. Her şeyi mükemmel, doğru, insana hizmet etme güdüsü var. Bu yüzden yanlış bir şey yapmıyor. Fakat zamanla insan zayıflıklarını ve zaaflarını da tecrübe etmek istiyor. Sonuç olarak insan olarak tanınmak için mahkemeye başvuruyor. Bu mahkemede oldukça enteresan bir sahne var. O sahneyi sizlere şu an bir kesit olarak dinletmek istiyorum. Yaklaşık 1,5-2 dakika kadar sürüyor.
Bir hususu göz önüne almalıyız ki ne kadar bir insan gibi olsanız da siz insan genleri taşımıyorsunuz. Tamamen dışındasınız. Başka bir şeysiniz yani. Suni bir şey.
Efendim, peki insan geninden olup da vücutları benim yaptığım ortopedik organlarla dolu olan insanlar ne olacak? Örneğin siz benim yapım olan bir böbrek taşımıyor musunuz? O zaman siz de bir parça sunisiniz, öyle değil mi?
Bir parça olarak evet.
Benim de bir parçam insan.
Hangi parçan Andrew?
Burası efendim.
Burada kalbine işaret ediyor.
Hı hı, görüyorum. Peki ya burası?
Burada ise yargıç işaret parmağıyla beynini gösteriyor.
Hala pozitronik bir beynim var efendim.
İşte bu yüzden sen kesinlikle bir ölümsüzsün.
Evet efendim.
Senin ölümsüz bir robot olmana tolerans gösterebiliriz. Ama insan olmana değil. Birçok kıskançlık, birçok hiddet doğurur bu. Üzgünüm. Üzgünüm Andrew. Bu mahkeme senin insan olduğunu onaylayamıyor ve hiçbir zamanda onaylamayacak. Bu duruşmayı sona erdiriyor ve mahkemenin kararı Andrew Martin'in robot olarak anılmasına devam edilmesidir. Bir makine. Sadece bir makine. O kadar.
Hizmetinizde olmaktan memnunum efendim.
Hatırlarsanız daha önceki programlarda bahsettiğimiz technological singularity ilkesi vardı. Yani insanların oluşturduğu robotların insanların önüne geçmesi ve kaotik, distopik bir dünya olur mu korkusu ve endişesi. Belki de robotlara makine öğrenimiyle etik bazı prensiplerin, Asimov'un da bahsettiği 3 robot yasasındaki kuralların yapay zekalı robotlara entegre edilerek belki de insanların daha da iyileşmesi mümkün olabilir. Daha da iyileşmesi derken bildiğimiz fakat uygulamakta zorlandığımız bazı etik ilkeleri, bunları sürekli gözümüzün önünde uygulamaya çalışan yapay zeka makinelerinin yardımıyla belki bunu yapmayı başarabiliriz. Belki technological singularity çok da korkulacak bir şey değildir. Biliyorum ilk baştaki programlarda söylediğimden çok farklı bir olgu, kavram ve düşünce. Fakat bu programın bir diğer amacı da farklı olasılıklar hakkında kurgu dahilinde bir çeşit beyin jimnastiği yapmak. Umarım bugün bahsettiğim Asimov ilkeleri beyninizi cezbetmiştir. Hatırlatmak istediğim bir diğer şey de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metaverse Araştırma Grubu olarak laboratuvarımızdaki öğrencilerimiz YouTube'da yeni video içerikleri hazırlayıp yayınlamaktadırlar. Sizlerden YouTube sayfamıza da abone olmanızı istiyorum. Böylelikle genç arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları takip edebilir ve onlara desteklerinizi ifade edebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kendim de Ağustos ayının sonunda son teslimi olan bilim kurgu hikaye yarışması için bir hikaye yazıyorum. Kendi yaş kategorimde, klasmanımda. Ve umarım sizler de hikayelerinizi, bilim kurgu hikayelerinizi yazıyorsunuzdur. Ve dinleyicilerimiz arasından dereceye giren kişilerin olmasını çok istiyorum. Lütfen böyle bir şey olursa iletişim kurun. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir içerikle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum.